Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün de Kavramlar serisinin 127.'sini gerçekleştireceğiz inşallah. Bu defa alfabetik olarak gittiğimizden N harfinden nüzul sözcüğünü işleyeceğiz. Nüzul sözcüğünün mastarı bu da ilk farklı bir versiyonunu iniş sırasına göre Kadir suresinde hani tenezzelü melâiketü ve ruhu fîhâ diye geçmişti. Oradan aldık. Orada nüzul sözcüğünün tenezzelü melâike diye, halbuki o tenezzelünün önünde de yine bir T daha vardı da bu onunla düşmüştür. Tetenezzelül melaike diye geçer. Şimdi tetenezzelü kalıbı bir şeyin arka arkaya devam etmesi bunu ifade eder. Yani bir defa değil, iki, üç falan filan tarzında devamını şey yapar ki bu genellikle ilimde, bilgi edinmede kullanılan bir sözcük olur bu bab. Mesela teallemtül ilme. Ben ilim öğrendim dedim, sürekli bilgilenmeye çalıştım, uğraştım anlamını ifade eder. Kadir suresinde meleklerin yani Kur'an ayetlerinin inişinde sürekli devam ettiği ve edeceği ifade edilir. Ama ben önce nüzul sözcüğünün öz anlamını size takdim edeyim. Sözcüğün esas anlamı hülul, içe işleme demek. Evet, bu sözcüğün girmek, içe işlemek, diğer şu anda yine Arapça olmasına rağmen Türkçemizde de çok kullandığımız bir sözcük var. Nüfuz etme. Evet, bu anlamdadır. Bu anlamdan yaptığımız zaman şimdi Kur'an'daki ifade bu anlamı şöyle ifade ediyorum size. Gizlice, haber etmeden, fiziksel bir etki yapmadan girip girdiği nesnenin her bir zerresine homojen olarak yerleşmek şeklinde bir giriş bu. Bu normal olarak kadim lügat kitaplarının hepsinde verilmiş olan bu bir tanımdır. Buradaki ifade vahyin, yani bu tenezzelü ifadesi Kadir suresindeki vahyin devam ettiğini ve edeceğini ifade eder. Şimdi burada Kur'an'ın vahyi meselesine, vahyin yani Allah'tan gelen bilgilerin inişini şey yapacak olursak, orada Rabbimiz biz yanılmayalım diye, biz şaşırmayalım diye bu sözcüğü vahiy sözcüğüyle, ilga, bırakma sözcüğüyle, bir de konumuz olan nüzul sözcüğüyle hani ifade eder. Şimdi bu sözcük zamanında hani şu anda şey var biliyorsunuz, tüm meal ve tefsir kitaplarına baktığınız zaman bu sözcüğü inmek anlamında olduğunu, iner durur diye çevrildiğini görürsünüz. Bu sözcüğün öz anlamı değil ama pratikte, kullanımda bu yukarıdan aşağıya doğru iniş ve girişi ifade eder ve ondan dolayı böyle kullanılır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Münzel kitap dediğin zaman bu nedir? Hani burada dediğimiz gibi Allah'ın iyiden iyiye vahyetmiş olduğu, elçilerin içerisine nakşetmiş olduğu, soktuğu, hulul ettirdiği bilgiler demek. Ama biz bunu nasıl şey yapıyoruz? İndirilmiş kitap der geçeriz. Sanki nasıl diyeceğiz bunu? Gökten inmiş, uzaydan inmiş falan filan gibi bu anlayışla kullanır geçeriz. Halbuki dediğim gibi bu şöyle, orijinal tarifinde de şöyle, yağan yağmurun, böyle aheste aheste yağan yağmurun toprağın içine işlemesi veyahut da bir pamuk düşünün, sünger düşünün, onun içerisine suyun işlemesi gibi işleme demek. Demek ki vahiy peygamberlere bu şekilde gelmiş, bu şekilde işlemiş. Bir de bu nezel sözcüğünün nüzül şeyi vardır. Bunu daha önce de bir hatırlatma yaptıydım. O da yolcuya, misafire ikram şeyinde. Bu ayetleri nüzülden getirsek de vahyin böyle inzal kelimesiyle anlatımını Cenab-ı Hakk'ın bizlere çok büyük ikram ettiği, lütfettiği öyle. Yani bir ünlü birisine, bir krala, padişaha, cumhurbaşkanına yapılan ikram gibi Cenab-ı Hakk'ın kendine ait bilgileri bizlere de böyle ne diyeyim altın tepside sunduğunu da ifade eder. Onu da burada size ayrıca malumat olarak vermiş olayım. Şimdi geldik Rab sözcüğüne. N harfinden R harfine atladık. Neden diyecek olursanız, şimdi biliyorsunuz Arapçada P harfi yok, O harfi yok, Ö harfi yok. Onun için öyle P'li, O'lu, Ö'lü herhangi bir sözcük burada seçmedik. Bilginiz olsun. Şimdi burada R harfinde de ilk olarak Rab sözcüğü. Rab sözcüğü Kur'an'ımızda Allah isminden sonra en çok geçen bir sözcüktür ki tam 903 kere geçer Rab sözcüğü. Şimdi bu sözcüğün öz anlamı terbiye edip eğiten, yarattıklarını belirli bir programa uygun olarak bir takım hedeflere götüren, iyileşmeyi programlayıp yöneten demektir. Yani Rab sözcüğünün anlamı bu. Şimdi bu sözcük mutlak anlamda sadece Allah için kullanılır. Onu ifade edeyim. Ama insanlar içinde bu sözcük, zaten gelişi öyle. Evin Rabbi, iş yerinin Rabbi şeklinde de kullanılır. Bu sözcüğü, hani burada anlamını size uzun uzun anlattım ya, terbiye edip eğiten, yarattıklarını belirli bir programa uygun olarak bir takım hedeflere götüren, gelişmeyi programlayıp yöneten demek dedik ya, bunu Arapçadaki gibi Er-Rab sözcüğüyle ifade edemedik. Gördüğünüz gibi ona yakın sözcükle bunu ifade edebildik. Bunu acizane, yani çok böyle tek kelimeyle ifade edebilir mi diye çok araştırmalar yaptım. Çok da hani bilenlerden, dil bilgisi uzmanlarından vesaire hani yardım alayım istedim ama buna uygun bir sözcük bulamadık. Ve onun için de her zaman dediğim gibi maalesef bu sözcüğü ifade eden bir şey var. Yani öz anlamına bunları ifade edebilecek şey Fransızcadaki patron sözcüğü. Şimdi patron sözcüğü. Şimdi önce aşağıdan başlayalım. Bu sözcük hani Arapların evin Rabbi dediklerine göre evin patronu demek. Veyahut da iş yerinin patronu demek, işinin patronu demek. Bu anlamına şey yaptığımız zaman ne oluyor? Evini eğiten, evin içindeki kişilerin yaşantılarının nasıl olması olduğunu ayarlayan, evet onlara bir takım hedefler gösteren ve o aile içerisindeki gelişmeleri sağlayan kişiye evin Rabbi denir. Yani evin patronu denir. İş yerinde de iş yerini kurmuş adam, iş yerinin kurallarını, bugününü, yarını, geleceğini de düzenlediğinden dolayı ona da İş yerinin Rabbi, iş yerinin patronu denir. Cenab-ı Hak ise ilk bildiğiniz gibi Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğin zaman tüm alemlerin Rabbidir. Yani alem dediğimiz zaman Allah'ın varlığına, birliğine işaret eden, delalet eden tüm varlıklar demek. Cenab-ı Hak böylece canlı, cansız ve varlıklar olduğu gibi tüm evrendeki sistemleri de ayarlayan patron demek. Onu unutmayan sadece insanlar değil, yani yeryüzündeki şeyler değil, uzaydaki şeyleri de ayarlayan, uygulayan, yöneten, belirli bir hedefe doğru götüren demektir. Rabbül Alemin de sözü odur. Ha. Şimdi böyle dedim ya, Rab sözcüğünü iki sözcükte ifade edemedim. Rab sözcüğü burada da anlattığım gibi sadece Allah'a kullanılan bir sözcük. Ama evin Rabbi, dükkanın Rabbi, iş yerinin Rabbi falan filan diye de söyleyebilirsiniz. Ha. Burada şunu da belirteyim. Rab sözcüğünü Allah sözcüğüyle, yaratan sözcüğüyle, ilah sözcüğüyle karıştırmayalım. Şimdi zaten Peygamberimiz geldiği zaman da Araplardaki sorun Rab sözcüğüyle ilgiliydi. Onlar Allah'ın dışında bir takım Rabler edinmişti. Onlar iki tane Allah var, üç tane Allah var, benim Allah'ım şuydu, benim Allah'ım buydu falan filan demiyorlardı. Allah'la ilgili hiçbir sorunları yoktu. Ama Allah gökte sanki emekli bir kral sarayında yaşıyor. Yeryüzündeki işleri bazısını bilmem kim idare ediyor, bazısını bilmem kim idare ediyor, bazısını kim idare ediyor dediği bir onların yöresel Rableri vardı. Kural koyucuları vardı, yöneticileri vardı. Konu unutmayalım Rab konusudur, Rab. İşte şirk dediğimiz olay da tamamen bu Rab konusundan kaynaklanır. Rab meselesinden. Yoksa Allah iki o değil, üçlü, dörtlü, dört Allah vardı, beş Allah vardı falan filan gibi bir şey söz konusu değildi. Şimdi bu açıklamalarımdan sonra iyi dikkat edin. Bunu özel olarak bir de uyanışta da dile getireceğim. Orada daha öz olarak anlatacağım, öyle söyleyeyim. Şimdi İslam dininden nemalanan, özellikle kendilerine özel olarak sanki İslam'da varmış gibi özel bir kisve, yani saçından, sakalından, başında sarığından, cübbesinden vesaire falan giymiş zevat. Bu işten de geçinenler. Bunların hepsi yani Mekke müşriklerinden bin kat daha müşrik insandır. Ama bunların işi, gücü Allah'ı pazarlamak, cenneti pazarlamak. Cennet için komisyonculuk yapmak. İşte bunlar diyorlar ki, hani dini Kur'an'dan öğrenin dendiğin zaman, ya adam derler, diyorlar ki, yani resmen böyle televizyona çıkmış anlatıyor. Ya diyor, bir evin patronu olmaz mı? Evet olur. Bir evin patronu olur. Onun algısıdır, vergisidir, çocuklarının büyütülmesi, yürütülmesi, korunması için hani evin Rabbi olur. İyi diyorlar, böylece evin Rabbi olur da böylece bir şöyle evin Rabbi, evin kocası, babası olur da bu dinin Rabbi peygamber niye olmuyor ki? Peygamber de bu dinin Rabbidir. O da evet onun patronudur. Dinin patronu da peygamberdir diyorlar. Ve peygamber adına da daha evvel diyelim ki 1 milyon tane uydurma yapıldıysa O 1 milyona şimdi 5 milyon daha uydurma yapıp millete böyle zehir olarak, uyuşturucu olarak sunuyorlar. Bakın işte bu noktaya çok iyi dikkat edelim. Evin patronu oluyorsa evin babası, dininde din patronsuz olur mu? Peygamber de dinin patronu. Bunu kabul ettirtecekler ki peygamber adına uydurulmuş yalanları bize işleyecekler. Amaç o. Buradan da tabii kendileri sömürecek. Onu da belirteyim. Şimdi değerli dostlar, İslam dininin patronu peygamber değildir. Peygamber de bizler gibi Kur'an'a uymuş bir Allah'ın kuludur. Kesinlikle dinde patronluk ne yetkisi vardır, ne etkisi vardır, ne de hayatı boyunca herhangi bir patronluğa soyunmuş hali vardır. Haddini bilmiştir. Kesinlikle peygamber ben bu dinin patronuyum dememiştir. Allah da buna kesinlikle izin vermemiştir. Unutmayalım, bu dinin patronu Allah'tır. Evet, bu dinde yapın dediklerini, yapılacakların hepsini söyleyen Allah'tır. Yapmayın diye yasaklanan şeylerin hepsini de söyleyen, bildiren Allah'tır. İslam dininin patronu Allah'tır. Böyle İslam dini ne peygamberle ortaklaşılmış, ne imamlarla, şeylerle, mezhep sahipleriyle ortaklaşılmış, ne de sahabe, tabi'in vesaire şeyhler, şıhlarla falan ortaklaşılmış bir din değildir. Din ana sütü gibi Allah'tan geldiği haliyle Allah'tandır. Evet, bunu unutmayalım. Şimdi burada bunu dedik ya, hani peygamber de patronu değildir. Ama adamlar diyor ki evin patronu olur da dinin patronu olmaz mı? Peygamber de dinin patronu diye yayın yapıyor. Ne diyeceğiz? Şimdi bu kesime de çok kısa bir şey söyleyelim. Evet. Ali İmran suresinin 64. ayetini önce size takdim edeyim. Yani bunu permealden bakabilirsiniz. İllaki Hakkı Yılmaz'ın mealinden falan bakmanız şart değil. Bakın de ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze, yani Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, ona hiçbir şeyi ortak tutmayalım ve Allah'ın haslarından bazımızı Rabler edinmeyelim ilkesine geliniz. Buna rağmen eğer kitap ehli yüz çevirirlerse artık şüphesiz bizim Müslümanlar olduğumuza şahit olun deyin. Evet. Şimdi burada ki bakın ehli kitaba yani kendilerine kitap verilmiş toplumlar. Nedir bunlar? Hani İbrahim ve kitap verilmiş ortada yok ama elde ne var? Hani Musa'nın kitabı var, İsa'nın kitabı var, evet, Davud'un kitabı var, evet, bunlar var. Bunları da ehli kitaba yakın olan kesim. Gelin diyor, burada Allah peygambere emrediyor, onlara de ki, sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze, bu söz ortak, sizde de aynı, bizde de aynı. Hep onda birleşelim. Ne o? Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Şirki atalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Ve Allah'ın haslarından bazımız Rabler edinmeyelim. Evet. Kimse kimseyi Rab edinmesin. Bazımız bazımızı. İnsanlar, peygamber bile dahil onu Rab edinmesin. Ha, şunu söyleyeyim size burada. Biliyorsunuz Peygamberimiz Medine-i Münevvere'de halkı, kendi halkını, oradaki bölgedeki halka gerekli tebliğatı yaptıktan sonra çevre ülkelerin hepsine de birer mektup gönderdi. Evet, Yemen'ine gönderdi. İran'ına gönderdi. Irak'takilere gönderdi. Mısır'a gönderdi. Bütün, yani o günkü birleşik toplumlara bunları gönderdi. O mektupların hepsinde de bu ayet vardı. Yani ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ın aslarından bazımız Rabler edinmeyelim ilkesine gelin diye mektup yazdı. Bu mektupların aslı, orijinali şimdi Fransa'daki Louvre Müzesi'nde. Allah kendisinden razı olsun ve Allah rahmet eylesin. Muhammed Hamidullah Hoca bunları derledi, aradı, buldu, bizlerle de paylaştı. Evet. Bunların hani orijinal, o günkü şeyler hep elde şey yaptı. Hatta şöyle şeyler var, bunu da ben belirteyim. Bazı haddini bilmezler. Efendim, peygamber dönemine ait elde yazılı falan herhangi bir şey bulunmuyor. Onun için efendim, bunların tarihi bir değeri yoktur diyenlere ben bu mektupların hani yazılarını onlara gönderiyorum, bu mektupları. Bakın, bu yazıların hani karbon testleri de yapılmış. Yaşı, zamanı, yazılı şeyi de hepsi tespit edilmiş. Onun için burada peygamberin mührü de var, imzası da var, adı da var, tebliğ yöntemi de var diye bilgiler veriyorum. Unutmayın, böyle şeyler, bunlar sabit. Yok diye bir şey yok. Ha, şimdi geldik bir başka şeye. Ne o diyecek olursak, yine Ali İmran suresinden vereceğim. Hele hele bu haddini bilmezlere, peygamberi de dinde patron yapanlara böyle balyoz gibi indireceksiniz. Ne bu? Ali İmran suresinin 79 ve 80. ayetleri. Allah ölümlü kimselerden kendisine kitap, yani yasama, yürütme ve peygamberlik verdiği hiçbir kimse için insanlara Allah'ın aslarından olan bana kul köle olun demek yakışmaz. Bakın, ölümlü kimselerden ki insan Allah'ın aslıdır, peygamber de. Hele hele bir peygamberin var ya, bir varlığa, bir insana, bir başkasına, tamam mı? Allah'ın aslanı bana, seviyesi olan bana, aciz bu insana kul köle olun demek yakışmaz. İnsana, peygambere köle edinmek yakışmaz değil. Bana köle olur musun diye sözünü etmek de yasak. Yakışmaz, o da yasak. Köle edinmek değil, kölelik teklifi de yasak. İslam'ın bak orijinalliğine bak. Fakat öğrettiğiniz ve ders aldığınız, okuduğunuz kitap gereğince Rabbe içtenlikle kullar olun demesi. Peygamberler ne dermiş? İçtenlikle. Sadece Rabb'e, Allah'a kul olacaksınız demiş. Kula kul olmayacaksınız. Demek ki Allah insanların kula kulluğunu yasaklamış. Teklifini bile yasaklamış. Lafını etmeyi bile yasaklamış. İcraatını, uygulamasını değil. Şimdi gözünüzü yumun, tarihi bir süzgeçten geçirin bakalım. Yani Müslümanlar yani kölelik şeyini kaldırmış mı, kaldırmamış mı falan filan. Yani öyle bir şeyler var yani. Bazı şeyler vardır, çok dikkat çekicidir. Ha? Bakın, köleliğin lafını etmeyi yasaklamış. Dün bir eser de okuyordum. Tuhafınıza gider. Böyle malumat olsun diye vereyim. Türkçe'de tembellik sözcüğü yok. Her dilde tembelliğin sözcüğü yok. Var. Her dilde var. Arapçasında da var. Küsele falan filan. Tembel tembel. Dünyanın dillerinin hepsinde tembel sözcüğü var. Ama Türkçe'de tembel sözcüğü yok. Türkçe'de kullanılan tembel sözcüğü de Türkçe'de olmadığından tutmuşlar, Farsça'dan almışlar. Bilmem hangi dilden almışlar, getirmişler, koymuşlar. Türkçe'de tembel sözcüğü yok. Niye yok? Çünkü Türk tembel olamaz da o. Tembellik etmemiş de ondan ona tembelliğe ait bir sözcük türetmemişler, yaratmamışlar. Bu da bir malumatınız olsun yani. Devam ediyor. Ve Allah size tüm insanlığa doğal güçleri yani melekleri, zorbaları, diktatörleri, zorba yönetimleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez. Yukarıda da yakışmaz diye diyor. Diyemez değil mi? Allah öyle bir şey emretmez. Allah tarafından öyle bir şey söz konusu değil. Siz Müslüman olduktan sonra size küfrü, kendisinin ilahlığını, Rabliğini bilerek reddetmeyi emreder mi hiç? Ya, şirk en büyük kusurdu, en büyük suçtu. Affı mümkün değildi ya. Değil mi? Siz Müslüman olduktan sonra, imana geldikten sonra Allah size tekrar müşrikliği, kafirliği önerecek mi? Onu mu emredecek? Hayır. Bak ne kadar şey. Yani bu kendisinin ilahlığını, Rabbini reddetmeyi emreder mi hiç şeyinde hem soru hem minder var. Evet. Yani öyleyse bir de şimdi Müslümanlar ne yaptılar? Neye baksınlar hani diyecek olursak yaşadıkları hale ve yaşadıkları aleme bir baksınlar. Allah'tan başka ne kadar Rab var? Hatta bazı şeylerde daha önce şey yaptım. Allah'ın pabucunu dama atan peygambere yakıştırmış güçler var. Yarını bilmeyen Allah var. Muhammed'in ne zaman peygamber olacağını bilmeyen Allah var. Değil mi yani? Böyle şeyler. Ve şu anda yaşadığımız yani Müslümanlık adına İlmihal kitaplarında, fetva kitaplarında yazılan şeylere bakacak olursanız, bakacağım, onun %99'unun aşağı yukarı Kur'an kaynaklı olmadığını görüyorsunuz. Onu birileri ortaya çıkardı. Masallarla çıkardı. Rüyalarla çıkardı. Bilmem kim hazretleri. Ya öyle hazretler var ki milyonlarca hazret var. Adam onun adı yok, sanı yok. Yani adam uyduruyor. Bilmem ne diye. Bilmem kim hazretleri diyor. O rüyada şöyle gördü. O rüyada böyle dedi. Bize şöyle emretti. Böyle emretti. Adamlar olmayan adamların rüyalarıyla bugünkü toplumları o dediğim hani kisvelerle bunu unutmayın. Yani başında kocaman bir sarık, sakkal, cübbe vesaire şeyleriyle böyle bunlarla aldatıyor. Onlarla şey yapıyor. Onlar onun tuzağı. Peygamberin getirdiği ve Kur'an da biliyorsunuz kesinlikle Müslümanlar şu kıyafeti giyecek diye Müslümanlar için biçilmiş bir üniforma söz konusu değil. Kadınla erkeğine. Kesinlikle. Müslüman ne var? Kendisini koruyacak çapta giyinecek. Hem soğuktan, sıcaktan hem de toplumda fitneye sebep olacak şeylerden kaçınmak üzere kendini, kıyafetini ayarlayacak. Peygamber döneminde neydi? Onu söyleyeyim. Peygamber döneminde Peygamberimiz ne giyiyordu? Ebu Cehil'in giydiğinin aynısını giyiyordu. Ebu Leheb'in giydiğinin aynısını giyiyordu. En azılı düşmanın ne giyiyorsa peygamber de onu giyiyordu. Veyahut da yanındaki hani arkadaşlarından Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali vesaire hani onlar ne giyiyorsa onu giyiyordu. Kimse peygamberi, o peygamber şunu giydi, ben de onun gibi giyineceğim falan filan gibi öyle bir şey yok. Yani böyle söyleyeyim, gardırobuyla ilgili, üniformayla ilgili İslam'ın getirdiği bir şey yok. İslam zihinlere hükmeder, beyinlere hükmeder. Hatta tarihi belgelerde neler var? Hani bunu biliyorsunuz, değil mi? Dışarıdan birisi gelmiş, peygamberle görüşmek istiyor. Peygamber bir toplumun içerisinde. Orada bakıyor, böyle göz gezdiriyor. Oradan sesleniyor. Hanginiz Muhammed diyor. Buyur. Kılıkta kıyafette fark yok. Ama şimdi gördüğünüz gibi yalan yanlış dört tane hurafe ezberlemiş, öğrenmiş kişi televizyonlarda, bilmem şeylere, özel kıyafetlerde din satıyor. Din komisyonculuğu yapıyor, cennet pazarlaması yapıyor. Evet, bunlara karşı da uyanık olalım. Evet, Allah bize ne diyor? Tüm dünya insanlarına emretmiş, tek bir ortak nokta ne? Allah'tan başkasına kul olmayalım, Allah'tan başkasını Rab edinmeyelim. Evet, şu anda toplumumuzdaki türemiş olan onlarca, yüzlerce, binlerce Rabbi elimizin tersiyle itelip tek Rabbül Alemin olan Allah'a yönelelim. Hoşça kalın.